Ayrım 18.
Fesihten ayrı olan kadın nikah kıyılırken boşama hakkının kendisine verilmesini şart koşar da erkek bunu kabul ederse kadın istediği zaman kendi kendisini boşayabilir. Kadına boşama yetkisi verilmesine tafvid denilir. Bir de kadın kocasından herhangi bir nedenle ayrılmak diler de kocası onu boşamazsa kocasına bir mal veya para vererek onu ayrılmaya razı edebilir. Buna da hul denir. Bu iki konuyu bu kitabın kadın hakları bölümünde açıklamıştık. Görüldüğü üzere İslam hukuku hiç de Dursun'un iddia ettiği gibi kadını erkeğin mahkumu yapmamış, gerekli durumlarda ona nikahı bozma hatta kendini boşama hakkı dahi tanımıştır. Turan Dursun uydurma hadislerden söz ederken İslam hukukunda genel kuralların kiminin ayete, kiminin de hadislere dayandırıldığını, bu hadislerden bir bölümünün uydurma olduğunu söylüyor ve örnek olarak da az zarura tabihul mahsurat, zorunlu durumlar sakıncalı şeyleri sakıncasız yapar kuralını anıyor. Bu söz hadis değildir ama anlamı Kur'an'a uygundur. Kur'an-ı Kerim yasak olan etleri ve yiyecekleri anlatırken فَمَنْ اِتْتُرَّ غَيْرَ بَعَنْ وَلَا عَدٍ فَلَا اِسْمِ عَلَيْهِ Zorda kalan kimsenin taşkınlık yapmadan, başkasının hakkına saldırmadan bunlardan yemesinde bir sakınca yoktur. Bakara 173, Enam 145, Nal 115 buyurmaktadır. İşte bu ayete dayanarak zorunlu durumlar sakıncalı şeyleri sakıncasız yapar kuralı konmuştur. Daha doğrusu ayet bir kanun maddesi yapılmıştır. Söylene söylene de hadis sanılmıştır. Gerçekte bunun hadis olmadığını elbette hukukçular bilirler. Hukukçular bu kurala dayanarak ihtiyaç durumunda boğazındaki lokmayı bir yudum şarapla aşağı indirmenin caiz olduğunu söylemişlerdir. Bakınız Keşful Hafa 2 Taksim 45. Kur'an kadına koyun mu demiş. Dursun'a göre böyle olduğu içindir ki Sad suresinin 23-24. Ayetlerinde kadına dişi koyun anlamına gelen Nace denmiştir diyor. 3. kitap sayfa 162. Tam bir çarpıtma ve tahrip. Önce Kur'an kadına Nace demiyor, Tevrat'taki bir hikayeyi anlatıyor. Tevrat hikayesinde geçen bu söz, Peygamber Natan'ın kumandanının karısına göz dikmekle hata etmiş olan Davut'u uyarmak üzere söylediği bir temsildir. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'ten olayın özetini anlatalım. Davut bir sabah evinin damında gezinirken karşı evde yıkanan bir kadın görmüş. Çok hoşuna giden bu kadını çağırtıp onunla yatmış. Kumandanlarından Urya'nın karısı olan bu kadın gebe kalmış ve Davud'a haber salıp gebe kaldığını bildirmiş. Kadınla evlenebilmek için Davut kumandan Urya'yı ön cepheye tayin etmiş. Urya ölünce Davut bu kadınla evlenmiş. Davud'un yaptığı Allah'ın zoruna gittiği için Allah peygamber Natan'ı Davud'a göndermiş. Natan demiş ki, bir kentte biri zengin, öteki fakir iki adam vardı. Zengin adamın pek çok koyunları ve sığırları vardı. Böyleyken zengin adama bir misafir gelince kendi koyunlarına kıyamadığından konuğuna ikram için fakir adamın kuzusunu aldı. Peygamber Natan bu adama çok kızdığını gördüğü Davut'a demiş ki, İşte o adam sensin ve Rab bu işe çok kızdı. Senin gözlerinin önünde karılarını alıp komşuna vereceğini, komşunun güneşin gözü önünde senin karınla yatacağını söyledi. Davut, Rab'be karşı suç işledim dedi. Natan da, Rab da senin günahını sildi dedi. 2. Samuel 12, sayfa 315-317. İşte Kur'an ayrıntıya girmeden bu olayı şöyle özetlemiştir. Sana o davacıların öyküsü geldi mi? Hani odasının duvarına tırmanmışlardı. Davud'un yanına girmişlerdi ve Davud onlardan korkmuştu. Korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına saldırdı. Şimdi sen aramızda hak ile hükmet, zulmetme. Bizi yolun ortasına, adalete götür. Bu kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve konuşmada bana ağır bastı. Davud dedi ki, Andolsun o senin koyununu kendi koyunlarına katmayı istemekle sana zulmetmiştir. Zaten ortakların çoğu birbirine zulmetmek ister. Yalnız inanıp iyi işler yapanlar bunun dışındadır ki onlar da ne kadar azdır. Davut bu davayla kendisini imtihan ettiğimizi anladı ve Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve bize yöneldi. Biz de ondan bu kusurunu affettik. Yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Sad suresi 21-25. Görüldüğü üzere ayette Nace kelimesi kadın değil, peygamber Natan'ın temsil olarak anlattığı koyun demektir. Natan, Davud'a yapmış olduğu işin kötülüğünü böyle bir koyun kuzu misaliyle anlatmıştır. Kur'an'da ibret için Tevrat'ta ve şerhlerinde anlatılan bu olaya işaret etmiş, ancak Davud hakkında kuşku uyandıracak ayrıntıya girmemiştir. Bu olayda verilen ders, insanın bir başkasının malına, karısına, mevkiine göz dikmekten, bencillikten uzak durmasıdır. Bunun kadını aşağılamakla en ufak bir ilgisi yoktur. 50. Küleliği getiren din değildir. Turan Dursun 3. kitabının 168. sayfasında Tevrat'tan bazı cümleler vererek dinlere göre kölenin sahibinin malı olduğunu, kölenin öldüresiye dövülebileceğini, Kur'an'da da kölelik kurumunun var olduğunu iddia ediyor. Şunu bilmek lazım ki köleliği getiren dinler değildir. Toplumda güçlüler zayıfları köleleştirmişler ve bu kurumu dünyaya yaygınlaştırmışlardır. Dinler de gelmiş tüm dünyaya yaygın olan bu uygulamayı kaldırma imkanı bulamamıştır. Tevrat'tan aldığı alıntılar İsrailoğullarının ileride egemen olacağını belirterek Yahudilere umut ve moral vermek amacını taşır. Yoksa dünyada olmayan bir şeyi ilk defa dünyaya getirmez. İslam'a gelince, Kur'an insanlık bakımından köle ile efendi arasında ayrım yapmaz. Kur'an değer ölçüsü olarak köleliği, efendiliği değil, takvayı esas almıştır. Sizin en değerli olanınız en çok korunanızdır. Hücurat 13. Kur'an-ı Kerim inançlı bir köleyi inançsız bir özgür ve zenginden üstün görmektedir. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse dahi inanan bir cariye ortak koşan özgür bir kadından iyidir. Ortak koşan erkekler de inanıncaya kadar onları kadınlarınızla evlendirmeyin. Özgür bir erkek hoşunuza gitse dahi inanan bir köle ortak koşan bir adamdan iyidir. Bakara 221. Eğer ilahi kitaplar ve özellikle Kur'an köleliğin zayıfların yanında olmasaydı, ilk önce peygamberin çevresinde köleler ve zayıflar toplanmazdı. Peygamberin çevresinde bu zayıf insanların toplanmasından dolayıdır ki zengin insanlar onlarla aynı mecliste bulunmak istememiş, peygambere yanına gelip kendisiyle konuşmaları için o zavallı kimseleri yanından kovmasını önermişlerdi. İşte bu münasebetle şu ayet inmişti. Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki onları kovup da zalimlerden olasın. En'am 52. Yalnız Hazreti Peygamber'in değil, diğer peygamberlerin de çevresinde ilk önce yoksulluklar, köleler yani ezilen kesim toplanmıştır. Kur'an bu hususu Hud peygamberin kıssasında sembolize eder. Hud kavminin ileri gelen inkarcı grubu dedi ki, biz seni de bizim gibi insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Hud 27. Yoksul ama için peygamberin uyarılması. Hazreti Muhammed Kureyş liderlerinden biriyle konuşurken kör ve yoksul Abdullah geldi. Söze karışarak peygamberden kendisine Kur'an okumasını istedi. Kendi yanlarında yoksulların bulunmasından bu liderlerin hoşlanmadığını bilen peygamber, Abdullah'ın söze karışmasından rahatsız oldu ve suratını astı. Abdullah'ın söze karışmasına canı sıkılan zengin adam da kalkıp gitti. İşte bu münasebetle inen aşağıdaki ayetler, peygamberin davranışını eleştirmekte, yoksulu onur etmektedir. Surat astı ve döndü. Kör geldi deyip. Ne bilirsin belki o arınacak. Yahut öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacak. Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sana ne? Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, o ayetler bir hatırlatmadır. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Abese 1.12. Neden kölelik kaldırılmadı? Yukarıdaki ayetler dinin, yoksulun, zavallının yanında olduğunu ortaya koymaktadır. Peki öyleyse Kur'an neden köleliği tamamen kaldırmadı? Dediğimiz gibi 1500 yıl önce dünyada bunu birdenbire yapmak imkansızdı. Çünkü insanları bazı alışkanlıklarından ayırmak mümkündür ama büyük çıkarlarından ayırmak çok güçtür. Kölelik dünyaya yerleşmişti ve hali vakti yerinde olanların köleleri vardı. Bunların elinden birdenbire kölelerini almak onların yeni dine direnmeleri neden olurdu. Ayrıca Müslümanlar varlıklarını sürdürebilmek için savaşmak zorundaydılar. Düşman kendilerinden aldığı tutsakları köle yaparken Müslümanlar onlardan aldıkları tutsakları serbest bıraksalardı, bu durum düşmanın saldırı cesaretini kamçılardı. ve benzeri birçok nedenle kölelik tümden kaldırılmamıştır ama kaldırılması yolunda ileri adımlar atılmıştır. 1. Önce birer mal sayılan bu insanlar mallıktan insanlık düzeyine çıkarılmış ve ruhsal değer bakımından efendileriyle eşit sayılmıştır. 2. Efendiler kölelerini öldüresiye dövme hakkına sahipken İslam bunu yasaklamış, kölelere, hizmetçilere iyi bakılmasını öğütlemiştir. 3. Eskiden köle öldüren özgür insan öldürülmezken İslam bu konuda insanlar arasında ayrım yapmamış, köle öldürene de kısas hükmü vermiştir. 4. Özgürlüğünü kazanmak isteyen kölelere bu imkanın verilmesi emredilmiştir. Ellerinizin altında bulunan köle ve cariyelerden mukatebe, özgürlük anlaşması yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde hayır borcunu ödeyecek mal olduğunu bilirseniz, mukatebe yapın ve Allah'ın size verdiği malından onlara da verin. Nur 33. Mukatebe, belli bir para karşılığında efendisinden özgürlüğünü satın alma akdidir. Köle efendisinden böyle bir istekte bulunursa, ayetin hükmüne göre efendisi buna razı olmak zorundadır. Hazreti Ömer'in özgürlüğünü satın almak isteyen kölesine bu fırsatı tanımak istemeyen Enes'i sopalaması, onlarda bir hayır bilirseniz, yani onlar söz verdikleri parayı sağlayacak durumdaysalar, onlarla mukatebe ediniz. Ayetinin zorunluluk bildirdiği kanısında olduğunu gösterir. Mefatihul Gayb 23-217. 5. Kur'an-ı Kerim mevcut kölelerin özgürlüğe kavuşturulmasını ibadet saymış ve bazı günahların bağışlanması için de önce köle azadını özgürlüğe kavuşturmayı şart koşmuştur. A. Ettiği yeminden dönmek isteyen eğer imkanı varsa köleyi özgürlüğe kavuşturacaktır. Maide 89. B. Eskiden bir çeşit boşama sayılan zihar uygulamasını kaldıran Kur'an böyle bir şey yapanın da köle azat etmesini gerekli görmüştür. Mücadele 3. C. Hatayla adam öldüren de bunun sorumluluğundan kurtulmak için köle azat edecektir. Nisa 92. 6. Kur'an özgürlüğünü kazanmak isteyen kölelere bir yardım fonu da oluşturmuştur. Zekat verilecek 8 sınıftan biri de özgürlüğünü kazanmak isteyen kölelerdir. Tevbe 60. 7. Kur'an-ı Kerim insanlığa köleliği aşılması gereken bir geçit olarak göstermiş ve bu geçiti geçemeyen yani köleliği kaldırmayan insanları çok önemli bir görevi yapmamakla kusurlu görmüştür. Peygamberliğin başlangıç yıllarında inen surelerden Beled suresinde şöyle buyrulur. Fakat o Sarp yokuşa atılamadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Bir boynu kölelik zincirinden çözmek yahut açlık gününden doyurmaktır. Akraba olan yetimi yahut hiçbir şeyi olmayan zavallıyı. Beled 11-16. Bu ayetlerde Sarp yokuşlu tepeyi oluşturan güzel huylar sayılıyor. Bunlar bir boynu kölelik zincirinden çözmek yani bir köleyi özgürlüğe kavuşturmak, açlık, kıtlık zamanlarında akraba olan yetime ya da yoksullukta perişan insana yemek yedirmektir. Bir çöl arabı peygambere bana yaptığım zaman kurtuluşa ereceğim bir iş söyle demiş. Peygamber bir boynu çöz, bir canı özgürlüğe kavuştur diye yanıt vermiş. Adam bu ikisi aynı şey değil mi diye sormuş. Allah'ın elçisi hayır. Canı özgürlüğe kavuşturman yalnız o kimseyi serbest bırakmandır. Boynu çözmense onun özgürlüğe kavuşması için para yardımında bulunmandır buyurmuş. Et-Tesil 4-201. İşte bunlar köleliğin kaldırılmasına doğru atılmış büyük adımlardır. Köleliğin iki kaynağı vardır. 1. Savaş tutsaklığı, 2. Satın alma. Aslında köle olmayan kimse satılamaz. Bundan dolayı köleliğin tek kaynağı kalmaktadır ki o da savaş tutsaklığıdır. Savaşta alınan tutsakların köle yapılıp yapılmaması o zaman için kumandanın takdirine bırakılmıştır. Kur'an'ın gösterdiği hedefe bakılsaydı kısa zaman sonra köleliğin kaldırılması gerekirdi. Ama maalesef Müslümanlar bunu yapamamışlar, böylece Kur'an'ın gerisinde kalmışlardır. Bu bir eksiklik olsa da kabahat haşa dinin temelinde değil uygulamadadır. Kur'an'ın yanında Peygamberimiz de sözleriyle insanları, mevcut köleleri özgürlüğe kavuşturmaya teşvik etmiş, diğer yandan da Allah'ın hür doğan bir insanı köle yapan kimseye ahirette hasım olacağını söylemiştir ki bu hadisin ruhu uygulansaydı, mevcut köleler dışında artık bir daha insanlar köle yapılmayacak ve kölelik kendiliğinden ortadan kalkacaktı. Kutsal hadis olarak gelen bu hadisin metni ve anlamı şöyledir. Ebu Hureyre R.A. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Allah buyurdu ki, ben kıyamet gününde üç kişinin hasmı, davacısıyım. Benim adıma söz verip de sözünü tutamayan, hür bir insanı satıp parasını yiyen ve çalıştırdığı işçinin ücretini vermeyen. Buhari Buyu 106, İcare 10, İbn Mace Ruhun 4, İbn Hanbel Musnet 2 Taksim 358. İnsanlar annelerinden hür doğarlar. Bu toprak, hava ve su tüm insanların hatta tüm canlıların malıdır. Kendi yaşamına zarar verilmedikçe, saldırılmadıkça hiç kimse bir başkasının yaşama hakkını elinden alamaz. Hiç kimse anasından özgür doğan insanı köle yapamaz. Son sözümüz. Kur'an vahyi külli ruhtan insanlığa doğan bir güneştir. O ufuklarda parladıkça insanlık günlük güneşlik dünyada mutlu olacaktır. Birkaç asırdan beri şeytan çeşitli yollarla insanların gönüllerinden inancı sökmeye çalışmaktadır. Bunun için komünizmi iyi bir vasıta bulmuştu. Komünistler dinin insanları uyuşturmak için burjuvazinin bir sömürü icadı olduğunu söylediler ve bundan kurtulmak için dinden uzaklaşmak gereğini vurguladılar. Dinsiz dünyada cennet gibi bir hayat vaadiyle 70 yıl insanları uyuttular. Ama 70 yıllık uğraşları gönüllerden dini sökemedi. 1979 yılında Azerbaycan'ı ziyaretimde Nazım Hikmet'in şiirlerini içeren bir kitapçık gördüm. Nazım bir dizesinde İncil'in ve Kur'an'ın küllerini göğe savuracağız diyordu. Ama İncil ve Kur'an sönmedi. Önündeki bulutları yararak gür ışığıyla ortaya çıktı ve Nazım gibi nice inançsızları yaktı, küllerini de çukura savurdu. 70 yıl cennet vaadiyle uyutulan sadece malları değil, özgürlükleri, hatta bazen canları da alınan insanlar tıpkı peygamberler devrinde olduğu gibi yine kurtuluşu dinin çevresinde toplanmakta buldular. Siz dini insanın göğsünden sökemezsiniz. İnançsız insan mutlu olmaz, bedbaht olur. Din duygusundan uzak olarak yetişen gençlere bakın. Avrupa'daki, Amerika'daki durumu gözler önüne getirin. Mutluluğu fuhuşta, içkide, diskotekte arayan insanlar mutlu mu oluyorlar? Bu kadar hırsızlığın, kaynamanın, terörün, cinayetin, masum insanları taramanın sebebi nedir? Bu kadar intiharın, topluma yayılan AIDS belalarının sebebi nedir? O tasavvuf ettiğiniz inançsız toplumda mutluluk diye bir şey bulamazsınız. Bedbahtlık içinde boğulursunuz. Kurtuluş için feryat edersiniz ama artık çok geç olur. Vaktiyle Kore'de savaşmış bir subaydan dinlemiştim. Bir yüzbaşı arkadaşım dine inanmazdı. Tartışmalarımızda hep inkar ederdi fakat savaş başladı. Cephedeyiz. Mevzilere yerleşmişiz. Orada bir askerin boynunda asılı bulunan hamaylı, küçük Kur'an-ı Kerim gördü. Birden askerin boynuna atıldı ve hamaylıyı koparıp kendi boynuna soktu. O zaman dedim ki, yahu arkadaş, burada da mı bencillik? Şimdi sıkışınca kurtarıcı gördün, Kur'an'a sarılıyorsun ve önce kendi canının kurtulmasını düşünüyorsun. O değerli subay bunu anlatınca ben de şu ayetleri okudum. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah onları sağlıkla karaya çıkarınca hemen ona ortak koşarlar. Ankebut 65. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra ona bizden bir nimet verdiğimiz zaman, bu benim bilgim, çabam sayesinde bana verildi der. Sümer 49. Size ulaşan bir nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarırsınız. Ama sizden o sıkıntıyı kaldırınca içinizden bir grup hemen Rablerine ortak koşarlar. Nal 53-54. İnsanı mutlu eden her zaman ve her yerde sarılacağı, başvuracağı, yardım dileyeceği Allah'ıdır. Bu inancı gönülden söküp alınca o insan aydınlığa çıkmaz, karanlıklara gömülür. Tanrısal vahye sarılan insanlar sağlam bir desteğe yapışmış, her zaman kendilerine güç verecek, yardım edecek bir varlığı yanlarında bulmuş olurlar. Bu bir avunma değil, kendini var edenle beraber olmadır. Anne bağrına yaslanan çocuk nasıl kendini güvende ve mutlu hissederse, Allah'a inanan insan da kendini öyle güvende ve mutlu hisseder. İman insanı iyiye, doğruya, güzele, erdeme götüren bir kılavuz, mutluluk yolunu aydınlatan bir ışıktır. Kim tağutu inkar edip Allah'a inanırsa muhakkak ki o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. Allah inananların velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostları da taahhüttür. O da onları aydınlıktan karanlığa çıkarır. Bakara 256-257. 15.5.1991 Çarşamba, Samsun. Kitabın sonu. 26 Ağustos 1991.